Kıymetli dostlarımız merhaba. Bir Düşünce Günlüğü programıyla tekrar karşınızdayız. Ben Alican. Her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızla birlikteyiz. Kıymetli dostlarımız bugün Düşünce Günlüğü'nde iki meseleyi ele alacağız. İki konuyu değerlendireceğiz. Bunlardan ilki UNESCO'nun Cumhurbaşkanlığımızın da himayesiyle 2022 yılını Süleyman Çelebi Anma ve kutlama yılı ilan etmesi. Biliyorsunuz Süleyman Çelebi Vesiletün Necat adındaki belki bizim geleneğimizdeki en önemli hatta türü açısından da tek Mevlid-i Şerif de dediğimiz bizim Efendimizin, Peygamber Efendimizin doğumunu konu alan bir naat yazdı. Vesiletün Necat adını taşıyor bu eser. Biz bu yıl hem Süleyman Çelebi'yi, onun şahsında da Mevlid-i Şerif'i ve Vesiletün Necat'ı konuşacağız. Zaten konuşuluyor bu yıl bu UNESCO tarafından da anma ve kutlama yılı olarak ilan edildi. Mevlid'i konuşacağız, Süleyman Çelebi'yi konuşacağız. Toplumdaki tezahürü ne? Zaten bu eser toplumumuzun, insanımızın Hazreti Peygamber'e duyulan hürmet ve sevgisinin bir tezahürü. Bu nasıl bir karşılık buldu İslam toplumlarında? Bunu konuşacağız programımızın ilk bölümünde. İkinci bölümde de muhterem Ergün hocamızın yeni bir eseri yayımlandı. Yeni Filozofların Tutarsızlıkları Kalp Tutulması adı altında Beyan Yayınlarından çıktı kitap. Bunu konuşacağız. Kitap muhtevası nedir? Hocamız bunu hangi dertle yazdı, kaleme aldı? Ne anlatıyor kitap? Niçin okumalıyız kitabı? Programımızın ikinci bölümünde de yeni filozofların tutarsızlıklarını değerlendireceğiz kıymetli dostlarımız. Hocam hayırlı mübarek olsun.
Sağ olun.
Yeni kitabınızda.
Allah razı olsun.
Hocam UNESCO 2022 yılını Süleyman Çelebi anma yılı olarak ilan etti. Türkiye Cumhurbaşkanlığı da Cumhurbaşkanlığımızın da himayesinde gerçekleşiyormuş bu. Böyle Bosna Hersek, Azerbaycan, Gürcistan, Kuzey Makedonya gibi ülkelerin de dahli varmış. Yani o süreç tam olarak o karar nasıl alınıyor bilmiyorum ama bu evet. Sene Süleyman Çelebi'nin yılı diyelim. Evet. Süleyman Çelebi hakkında çok bir bilgiye sahip değiliz. Yani Bursa'da Ulu Cami'de imam, büyük bir mutasavvıf. 1422 yılında vefat ediyor. Vefat tarihi 1422. Dolayısıyla 600. vefat yıl dönümü bu yıl. Bildiğimiz eser de Vesiletün Necat. Ama bilgiler kısa, öz fakat etkisi 600 yıldır devam eden, 6 asırdır devam eden bir eser Mevlid-i Şerif.
Ya muhteşem bir şey bu hakikaten. Çok rastlanan bir şey değil yani. Düşünün dünyada tek bir eser yazan ve bu eseri de 7'den 70'e herkesin rahatlıkla anladığı, herkesin zevk duyduğu, dinlediğinde coştuğu, dinlediğinde muhabbete gark olduğu bir eser ortaya koymuş.
Evet.
Bu Allah'ın insana bahşettiği büyük bir şey. Büyük bir nasip yani hakikaten. Çok nadir olan bir şey, pek görülmeyen bir şey. Tabii Süleyman Çelebi'nin hayatı hakkında bilgimiz fazla yok. Mehmet Doğan, bu Türkiye Yazarlar Birliği'nin onur başkanı, bu ay bu konuda Türkiye Yazarlar Birliği web sayfasında çok güzel bir yazı yazdı Süleyman Çelebi ile ilgili.
Bir daha tekrar eder misiniz hocam?
Mehmet Doğan
Türkiye Yazarlar Birliği
evet. web sayfasında
evet.
Süleyman Çelebi Hazretleri ile ilgili çok güzel bir yazı yazdı.
Evet.
İlk defa bu kadar detaylı bir bilgiyle karşılaştım açıkçası. Mehmet Doğan hocamız Türkçe üzerinde uzman olan, derinliği olan
evet.
bir münevver,
evet.
birçok çalışmaları olan
evet.
birisi. Yani fikriyatı olan birisi, sadece Türkçe ile de ilgilenen birisi değil. O açıdan da önemli. Yani birçok veçeyle değerlendiriyor.
Evet, evet.
Şiiriyle, düşüncesiyle, tarihi dönemiyle. Süleyman Çelebi dediğimiz zaman evet yani Ulu Cami'de imamlık yapmış diyoruz. Bu cümle bile aslında birçok şeyi anlatıyor. Bir Ulu Cami yani Osmanlı'ya başkentlik yapmış olan bir şehrin merkez camisidir.
Evet.
Değil mi? ana camisidir. Ve çok önemli hafızların, alimlerin, münevverlerin gelip gittiği, ders
huzur derslerinin yapıldığı
bir yerdir. Dolayısıyla sıradan bir yer değil. O halka içinde, o maneviyat içinde, o entelektüel havza içinde bulunmuş olan bir şahsiyet. Orada imamlık yapmış. Orada imamlık yapan birisi, yani hani bütün imamlar değerlidir, önemlidir ama aklımızda olan ya imam işte böyle birisi değil yani. O özgün olan, özelliği olan, ilmiyle, haliyle yüksek olan insanların imamlık yapacağı bir yer. O dönemle beraber düşündüğümüzde. Dolayısıyla o dönemin Türkçesini de, edebiyatını da, tasavvuf ruhunu da, İslam ruhunu da üzerinde taşıyan bir insan Süleyman Çelebi. Hem bu ortam nedeniyle bunu üzerinde taşıyan, ki bunun etkisiyle böyle önemli bir camide imamlık yapan, Müslümanların önüne düşen, yani o dönemde bütün şehrin önde gelen efendim kadısından tutun da şehrin en yetkili kişisini, değil mi, camisine gelip arkasında namaz kıldığı, evet, bir insan. Böyle bir şahsiyet.
Manevi bir otoritesi var, evet, şehrin var üzerinde. Padişah geliyordur hocam.
Padişah geliyor tabii. Yani daha da ötesi, evet, padişah. Başkent yani
tabii. Başkentin Ulu Camisi.
Başkentin Ulu Camisi. Şimdi böyle bir tahayyülle baktığımız zaman Süleyman Çelebi çok önemli bir şahsiyet. Manevi yapısı yönüyle, ilmi yönüyle, hal yönüyle önemli bir şahsiyet. Oradan böyle bir metin çıkmış. Bu metin neden önemli? Bir, dediğimiz gibi 7'den 70'e herkese dokunan bir metin. Hakikaten yani kimseye kolay kolay nasip olmayan bir metin bu yani. 7'den 70'e herkese hitap etmek kolay bir şey değil. Çok zor bir şeydir yani. Siz, diyelim biz akademisyenler bunu daha çok yaşarız. Akademik bir diliniz vardır. O dil sizi yönlendirir. Belli bir kesime dokunabilirsiniz. Veya işte çocuk edebiyatı ile ilgilenen birisi çocuk edebiyatı, çocuk dilini kullanır. Yetişkinlere özgü bir dil kullanamaz.
O çerçevenin dışına çıkmakta zorlanır.
Zorlanır yani. Bozulur yani. Dili bozulur, evet, çıkmaya çalışırsa.
Beceremez de belki.
Beceremez. Kendini bozarsın, evet, yani. Herkese hitap edeyim derken. Ama bu bazı insanlara çok ender bir biçimde nasip oluyor. Süleyman Çelebi bunu sağlamış. Bu metin bir de öyle bir metin ki sadece yazıyla ilgili bir metin değil. Yazı genellikle kelimeleri sınırlayan, soğutan bir şey. Ama burada kelimeler yazmanın sınırlarının ötesinde sıcaklığı taşıyor. Yaşayan kelimeler var.
Evet.
Metin yaşayan bir metin gibi. Dolayısıyla siz
o yüzden
ona,
sahiplenilmiş hocam. Yani
sahipleniliyor.
O zamandır
duygu yoğunluğu yüksek. Ama duyguyla beraber düşünce de var içinde.
Evet.
Bu metin yine bakıyorsunuz. Ya küçük bir metin. Şey olarak. Zahiri olarak.
Evet.
Değil mi?
Evet.
Yani son Bilal Kemikli Hoca baktım şey yapmış bunu. Hem Latinize olan biçimi hem Osmanlıca harfleriyle. Osmanlı harfleriyle var. Osmanlı harfleri diyelim tabii yani.
Evet.
Kur'an harfleri aynı zamanda Osmanlı harfleri. Onunla yazılmış
çünkü
var.
Çünkü Latinize okursanız da yanlış oluyor.
Yanlış oluyor tabii. Evet. Şimdi o harflerin bile verdiği bir zevk var. Bizim köyde, camide mesela kimse Latin harfleriyle okumazdı. O,
evet. Eskiden öyleydi hocam.
Şimdi, bana da nasip oldu. Ben de köy camisinde okumuştum biraz.
Evet.
İmam Hatip son sınıflarındayken. Onun bir şeyi var, bir şeyi, büyüleyici yönü var,
var
aslında.
Evet.
Şimdi o büyü herkesi.
Bir ahenk var hocam.
Tabi musiki, işte ahenk var.
Evet.
Ahenk yönü var.
Hem musiki yönü var, hem bir siyer yönü var.
Siyer yönü var.
Nazım yönü var. Akaid yönü var, evet.
Ondan sonra metafizik yönü var. Yani siz Medine'de kendiniz, Mekke'de tahayyül ediyorsunuz. Doğum falan. Çocukken hatırlıyorum camide.
Evet.
Ama melekler saf saf diyor. Yani o an şey hissediyorsun. Evet, melekler yanımda saf saf olmuş. Beraberim yukarılara, göklere doğru. Gökle yer birleşmiş, beraber. Yerle göğün beraberliğini bize hissettiren belki çok ender metinlerden birisi. Kur'an ve peygamberimizi,
evet,
hariç tutarsak. Hakikaten yerle göğün beraberliğini bize hissettiriyor Mevlid-i Şerif. metafiziğiyle fiziğin beraberliğini hissettiren bir şey. Bu biz modern dönemde insanların hissetmediğimiz bir taraf. Ve çok büyük bir eksiklik. Ama bunu Süleyman Çelebi Mevlid-i Şerif'inde bize hissettiriyor. O kompakt bilgi diyorlar ya bugün. Hap evet, bilgi evet, diyorlar falan. Evet. Ama bugün kompakt bilgiler daha çok insanların hız hayatıyla ilgili olan bir şey. Bir an önce okuyup geç. Bir an önce gör geç. Hani 20 saniyede bir meseleyi anlat sosyal medyada.
3 dakikada video ile bitir. 3
dakikada video falan. Orada kompakt bir şey var ama o hızla ilgili değil. Çok farklı bir şey. Yani orada diyelim münacaatta siz tevhid akidesini hissediyorsunuz. Bir yakarış var. Allah'la sizi yüz yüze getiriyor. Ondan sonra naat var. Peygamberle ilgili anlatıma geçiliyor. Hazreti Amine. Ya Hazreti Amine Efendimiz o kadar etkili bir biçimde anlatılır ki.
Evet.
Herhalde dünyada kadının bu kadar etkili anlatıldığı çok nadir durumlar var.
Ya.
Ve bu anne bir kadın. Hamile bir kadın. Düşün. Anne bir kadını bu kadar etkileyici anlatıyor. Ondan sonra kadınlar çok merkezi bir anlatım olarak yer alıyorlar orada bak.
Evet.
Yani hani bu İslam düşüncesinde kadının yeri nedir diye sorulduğu zaman bu Mevlid-i Şerif'i göstermek yeterli yani. Biz asırlarca işte kadını burada okuduk, hissettik. Kadını bu kadar değerli bir biçimde konumlandıran.
Biz veda hutbesine
değil mi?
Atıfta bulunuyoruz ya hocam. Belki evet. Dediğiniz gibi bir de Mevlid-i Şerif'i de Mevlid-i göstermek Şerif lazım. Var. En yani, azından Türk düşüncesinde, Osmanlı düşüncesinde.
Tabii Osmanlı düşüncesinde Türkler bunu evet. Asırlarca okuyup gelmişler. Türklerin hakim olduğu, Osmanlı'nın hakim olduğu beldelerde okunmuş.
Yani, değil mi hocam? Balkanlarda okunmuş, Kafkasya'ya kadar.
Kafkaslar'da okunmuş. Birçok yerde okunmuş bunlar. Farklı dillere çevrilerek okunmuş. Diyelim Osmanlı interlandında Kürtçe'de okunmuş. Tamam mı? Yine evet. Mevlid-i Şerif olarak evet. okunmuş. Bu Mevlid-i Şerif'te Hazreti Peygamber'in mesela yerle gök dedik ya. Yani yeryüzünde o doğum oluyor ama bu doğum salt düzeyde bir tıpsal bir şey değil. Bu doğum metafiziksel bir şey. Yani o doğum sürecine katılanlar melekler var, gök var. Ondan sonra hastanede olup biten bir şey değil sadece. Modern doğum gibi değil yani. Evet. Sonra yine mesela Miraç hadisesi, Miraç muhteşem bir biçimde burada resmedilir yani.
Evet.
Ya kelimelerle anlatıyor ama, musikiyle anlatıyor ama bir resim yok. Fakat o kadar çok güzel anlatır ki, etkileyiciliği kadar güzel anlatıyor. O güzelliği siz tahayyül ediyorsunuz ve yüceldiğinizi hissediyorsunuz. Siz Hazreti Peygamber'le beraber gökyüzüne çıkıyorsunuz. Siz de miraca çıkıyorsunuz. Onu seyrediyorsunuz yani. Seyrettiriyor size. Ve dolayısıyla insanlar yüceldiklerini hissediyorlar. Asırlar boyunca içinde bulundukları dünyanın bir takım küçük işte sıkıntıları, küçük hesapları, sınırları, şunları, bunları. Köy hayatı düşünün. Küçük bir dünya. Ama siz öyle bir okumayla karşı karşıyasınız ki sizi o küçük dünyadan çıkarıyor, başka şehirleri değil, dünyanın ötesine götürüyor. Çok yüksek bir şey, çok derin bir şey, çok geniş bir dünya. Dolayısıyla o hislerle hislendiğiniz zaman peygamberinize olan muhabbetiniz farklı oluyor. Zamanlar üstü bir şeye çıkarıyor. Siz artık 15 asır önce diye düşünmüyorsunuz. Siz o an Hazreti Muhammed'le berabersiniz. Siz o an Hazreti Muhammed'le Efendimiz'le beraber işte miraca çıkıyorsunuz. Siz o an Hazreti Muhammed Efendimiz doğduğu için güneş gibi yeni bir aydınlık, yeni bir ses, yeni bir varlık, yeni bir dünya. İşte o en büyük kudretli olan sütunlar, saraylar vesaire yıkılıyor. Değil mi?
Evet.
Yani bu önemli bir şey, çok büyük bir mesaj. Ya bu efendim büyük imparatorluklar, büyük sarayları, büyük sütunları bunlar yıkılıyor. Verilen mesaj nedir? Neden yıkılıyor bunlar yani?
Evet. Hocam metin çok harika bir metin gerçekten.
Evet.
Bir de hani Arap dünyasında neşet etmiş bir metin de değil.
Evet.
Peygamber Efendimiz hani Arap. İşte konuşulan Kur'an'ın dili Arapça. Evet. Fakat yani Osmanlı Türkleri bu muhabbeti daha böyle bir tezahür ettiriyorlar.
Doğru.
Bu da çok ilgi çekici değil mi? Yani önemli, bizim evet. Ecdadımızın, ahvadımızın, doğru. Yani milletimizin,
evet.
Efendimizin sevgisine olan düşkünlüğü değil mi? Yani onu çok anlatma
doğru.
isteği,
evet,
böyle doğru. bir metnin hani böyle bir makam şeklinde okunması.
Evet.
Ve aslında şey, evet bugün de kısmen bazı eleştiriler var. Yani işte Mevlid'i böyle biraz bidat kabul eden anlayışlar filan da var. Fakat hani 600 yıl bu tartışmaları da karşısına almış ama bu yaşatmış bir gelenek oluşturmuş bir metin var ortada. Bu açıdan evet, da çok etkileyici
bu çok
değil mi
önemli
hocam?
Önemli yani bir toplumsal hafıza yani Türkler millet olarak sosyolojik varlık olarak bir hafıza ortaya koymuşlar. Evet. Hafızalardan bir şey fışkırmış ve bu hafıza devam ediyor. Bunu silmek isteyenler bile başarılı olamadı bakın. Yani efendim Kur'an'ları yasakladılar. Bilmem Kur'an kursları kaldırdılar, tekkeleri kaldırdılar, zaviyeleri kaldırdılar. Ama kadınlar toplanıp kendi aralarında mevlid okudu. O mevlidle hem Allah'a yakarışta bulundular, hem peygamberin hayatını öğrendiler.
Hem de o muhabbeti diri tuttular.
Hem o muhabbeti diri tuttular. Dolayısıyla asıl olan ruh budur yani. Bir millet, bir milletin hafızasında İslam varsa, İslam muhabbeti varsa, peygamber muhabbeti varsa kimse onu yok edemez. Kimse onu kaldıramaz. Bir mevlid-i şerifi bilimsel bilgi açısından düşünsek, yani işte çok duygusal bir şey deriz, sınırlı sayıda kelimelerden oluşan bir şey deriz, düşünme düzeyi düşük deriz belki vesaire. Ama kudretine bak ki bu asırlarca bütün baskılara, dışlamalara, eleştirilere, şunlara bunlara rağmen varlığını sürdürmeye devam ediyor. Bu ruhun toplum içinde olması önemli. Ona da karşılık geliyor. Hem o ruhu besliyor.
Evet.
Hem o ruhun talebine karşılık geliyor. İkisi de var aslında.
Evet, doğru.
Bu milletimizin güzelliğini de gösteriyor. O ruhu taşıyor ki bunu önemsiyor, bunu talep ediyor. Israrla bunu okumaya devam ediyor. O metnin güzelliği de bu milletimizin talebini karşılıyor. Bu muhabbeti veriyor. O evet. açıdan değerli bir şey.
Değerli. Evet.
Yani sosyolojisi üzerinde analiz ettiğimizde bunu görüyoruz. Yani bu mevlid bir sosyolojiye hitap ediyor. Bir kişiyle başlayıp bir kişiyle bitmiyor. Bir grupla başlayıp bir grupla bitmiyor. Geniş toplumsal kesimlere hitap
hem
ediyor.
Hem o ilgiye, muhabbete karşılık kaleme alınmış bir evet. metin. Ama aynı zamanda o duygunun ürettiği.
Duygunun ürettiği.
O muhabbetin ürettiği bir metin hocam bu.
İşte içinde musikisi de var diyorsunuz.
Evet,
makamla
var.
Söyleniyor
evet,
diyorsunuz. Evet. Çok doğru bir şey. Arada burada kasideler okunuyor, ayetler okunuyor.
Evet.
Bir ziyafet bu. Bu evet, dinin evet. verdiği bir ziyafet.
Evet.
Tamam mı? Bu din kendisini işte makam, musiki, estetikle birlikte...
Sanat yönüyle de ortaya koyuyor.
Tezahür ettiği zaman ne kadar güzel oluyor. Bu evet. dinin açılmasıdır. Bu evet. dinin güzellikle yorumlanması, estetikle yorumlanması, musikiyle ifade edilmesidir. İşte bu dinin genişliğini de anlatan bir şeydir.
Evet.
İnsanın farklı veçeleri var çünkü. Bizim estetik veçemiz var, bizim musikiye ilgi duyan veçemiz var. Bunlara hitap eden, bunları doyuran bir şey. Din bir zevk işi, tasavvuf diyor ya.
Evet.
Hakikaten öyle. Yani fıkıhla sadece din yaşanmaz. O fıkıhı bir zevkle canlı hale getirebiliriz. İskeletin içini doldurmak...
Öyle de yayılıyor zaten olur. Hocam. Yani ahlakla yayılıyor evet. değil mi hocam? Yani
tabii,
zevkle de o
zevkle,
dindarlık
ahlakla,
artıyor.
Ahlakla onunla olan
evet,
bir şey.
Evet.
Tasavvuf da bunu sağlayan önemli, en önemli meşrep. Yani bu zevkle dini hissetmek, yaşamak yolu. Mevlid de bunu sağlayan bir şey. Mevlid herkese hitap ediyor. Bütün mezheplere, bütün meşreplere hitap ediyor. Yani bizim mesela çocukluk hafızamızı hepimizin oluşturan en güzel zevklerden birisi mevlittir camide
evet,
değil
evet.
mi? Hoca okur.
Bir de orada tatlı şeker lokum falan da hatırlardı hocam hatırlarsanız.
Evet, tabii lokumlar.
lokumlar.
O bisküvitler arasında
evet,
konulan
evet.
lokumlar dağıtılır.
Gül suyu
gül
ikram
suyu
edilir.
Dağıtılır falan.
Yani ortada hem böyle bir raiha oluyordu, bir güzel koku oluyordu hem de bir tatlı da oluyordu.
Tatlı oluyor.
Yani çocukların belki en çok zihninde kalan imaj da odur yani.
Tabii. Çok doğru. Manevi tatlılık, maddi
Maddi
tatlılıkla beraber değil
beraber,
mi?
evet.
Yürüyor, devam ediyor. Mevlid geleneği diğer mesela Müslüman toplumlarda, Türk toplumunun dışında olan toplumlarda da Mevlid geleneği var. Hindistan'da, Mısır'da, ondan sonra Irak, Mezopotamya bölgesinde farklı biçimlerde,
Balkanlarda hocam.
Balkanlarda
Evet.
farklı biçimlerde Mevlid gelenekleri uygulanıyor.
Evet.
Orada da ziyafetler veriliyor. Peygamberimiz hatırlanıyor. Biz aslında Peygamberimizin doğum gününü kutlarız.
Evet.
Yani ölümünü kutlamayız.
Evet.
Bu bizim aslında ne kadar muhabbet ehli bir toplum
Evet.
olduğumuzu gösterir.
Umut ehliyiz biz
Umut
hocam.
ehli bir toplum olduğumuzu
Matem
gösterir.
toplumu değiliz,
Değiliz biz
umut
yani.
toplumuyuz.
Aynen. Şimdi böyle ya ölüm yıldönümü, ölüm yıldönümü son yıllarda ya bu
Evet.
bizim geleneğimizde yok yani.
Evet.
Bak biz Peygamberimizin doğum yıldönümünü
Evet.
kutlarız. Biz umut
Evet.
toplumuyuz.
Evet.
Bu dünya yeni dönemde ürettiler bu soykırımı, işte ölüm yıldönümleri vesaire falan bunları yoğun bir
Bir de
biçimde
bu
kutluyorlar.
modern zamanlarda travmalar umut oldu ya hocam.
Evet,
Yani
evet.
aslında umudun şeyi de değişti. Anlamı da değişti
Anlamı
yani.
değişti. Travmadan umut
Travmalardan
olmaz
umut
yani.
çıkarmaya çalışıyorlar.
Olmuyor.
Evet.
Birbirine öç besliyorlar.
Evet.
Yani bunu ilk Yahudiler başlattı, Holokost. Sonra Ermeniler başladı, 1915 olayları. Bu daha fazla birbirine kin ve nefret duygularını canlı tutmayı sağlayan bir şey. Yani böyle müzeler açılıyor Avrupa'da. Bizde de bir müze açtılar. Ben hatta dedim müze değil, bunu kütüphane yapın yani.
Evet.
Sağ olsunlar yine hem müze yaptılar hem kütüphane de yaptılar. Çünkü acılarımızı canlı tutmak sorunları çözmez. Biz bir daha acılarımızı yaşamamak için güzel kurallar üzerine, iyi kanunlar üzerine uzlaşırız, yolumuza devam
Umuda
ederiz.
sarılırız.
Umuda
Evet.
sarılırız biz. İyileştirici olan umuttur, travma değil.
Doğru, doğru
Yani
hocam.
bu psikanalistlerin ortaya koyduğu bu travma ile tedavi etme, travmayı temizleme, travmayı canlandırarak çok doğru bir yöntem görmüyorum ben
Evet.
açıkçası. Toplumsal psikoloji açısından baktığımda.
Yani
Mevlid de bu açıdan önemli.
bir doğum üzerinden bir umut.
Evet, doğmak.
Evet. Hocam isterseniz biraz ilk bölümde süreyi
Tamam.
açtık. Kısa bir ara verelim. Hem
Tamam.
ikinci bölümde de devam edelim. Kitabı da tanıtalım.
Tamam inşallah.
Kıymetli dostlarımız, Düşünce Günlüğü'ne şimdi kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından tekrar görüşmek dileğiyle.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Kıymetli Düşünce Günlüğü dostları, Erkam TV'mizin izleyicileri, Erkam Radyomuzun dinleyicileri tekrar merhaba. Düşünce Günlüğü devam ediyor. Ben Ali Can, her zaman olduğu gibi stüdyomuzda Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızla birlikteyiz. Programımızın ilk bölümünde UNESCO'nun bu yıl 2022 yılında Süleyman Çelebi'yi anma yılı ilan etmesiydi. Bunu vesile ederek biz hem Süleyman Çelebi'yi hem de Mevlid-i Şerif'i konuşuyoruz. Süleyman Çelebi'nin Vesiletün Necat adını taşıdığı eseri üzerinden Mevlid'i konuşuyoruz. Hazreti Peygamber Efendimiz'in milletimiz üzerindeki tezahürü, muhabbet tezahürü bir nevi bu metin. Bunu konuşuyorduk. Hocam,
Evet, son
bununla
olarak
ilgili söyleyecekleriniz
şu var, yani
var mı başka?
bu UNESCO'nun bunu ilan etmesi çok önemli bir şey.
Evet.
Süleyman Çelebi böylece Hazretleri mübarek
Evet.
Bursa'dan çıkıyor, artık bütün dünyaya yayılıyor. Muhabbetiyle bütün dünyanın bu muhabbete ihtiyacı
Kıyamete
var.
kadar da unutulmayacak.
İnşallah
İnşallah.
Türkiye'de inşallah bu konuda gerekli olan katkıları yapar. Herhalde mesela Ulu Cami'de güzel bir mevlid tertip ederler. Şöyle güzel kasideleri okuyan, güzel Kur'an okuyan. Değil mi?
Ben hocam ilk
Evet.
Haziran'da duymuştum bu anma yılını.
Evet.
Takip edebildiniz mi? Bana çok denk gelmedi. Bir iki sempozyum
Bilmiyorum.
yapıldı
Bir iki
galiba.
sempozyum gördüm ama
Evet.
sempozyumdan daha fazla. Sempozyumlar üniversitede
Evet.
olsun.
Evet.
Ama üniversitelerde bile mesela uygulamalı olmalı. Diyelim ki
Şöyle
Boğaziçi
Mevlid Hanlar
Mevlid Hanlar,
bir
ODTÜ,
okumalı yani.
Boğaziçi, Türkiye'nin Bilkent büyük üniversitelerinde Mevlid Hanlar çıkacak. Süleyman Çelebi 2-3 hocamız tanıtacak.
Hocam en zor üniversiteleri seçtiniz.
Akademisyenler en zorda başlamalıyız. Çünkü en yabancı olan bunlar.
Bunlar evet.
Ondan sonra bir bilim adamları tanıtacak, konuşacak. Sonra da bunun örnekleri olarak
Güzel
Mevlid
sesli bir
Hanlar
Mevlid
ortaya
Han'da
koymak.
okuyacak yani
Evet,
bunu.
bunları yapmamız lazım. Üniversitelerimizde uygulamalı. Ondan sonra bütün camilerimizde.
Belki hocam az önce söylediğiniz Bilal Kemikli hocamız en son evet. onun metnini gördüm dediniz. Hem evet, evet. transkribize edilmiş hem de Osmanlı harfleriyle, alfabeyle. Belki onu da dağıtmak lazım. Çok bazen doğru. insanlar o metinle muhatap olmadan o musikiyle duydukları için şey de olabiliyor. Yani o anlamda kopabiliyor. Bazen o evet. musikiye, makama teksif oluyorsunuz. Evet. Bence en önemli yapılacak hizmetlerden birisi o metinle bir tanıştırmak insanları, dağıtmak ya, yani küçük kitapçıklar halinde yani basıp dağıtmak lazım.
Yani mesela bunu da diyelim ki böyle dinle çok çatışmayan yaşantısı olan iyi sanatçılarımız var. Sanat musikisinde zirve evet. olan. Onlara okutmak lazım.
Ya.
Mesela Ahmet Özhan evet. Beyefendi gibi.
Sami diğerleri. Özer
vardı. Sami evet. Özer evet. gibi. Ondan sonra bu insanlara yani sanat alanında şey alanında evet. çok yetkin olan.
Bizim radyomuzda da programlar evet. yapan evet. Mehmet Kemiksiz Bey.
Evet. Evet. Bu insanlara inşallah yapılır yani bir sene evet. daha epey zaman.
İnşallah.
Bir sene gerçi bu seneydi.
Bu sene bitiyor hocam.
Bitiyor yani. Bitiyor. Ama yapalım inşallah evet. bu bir vesile olsun.
İnşallah. Yani. İnşallah. Yani sadece 2022 yılına has değil bir evet. hatırlama, yeniden bir gündeme evet. alma. Olur bu inşallah hocam. Hocam izninizle biraz da kitabı bir evet. tanıtalım. Bununla ilgili zaten siz kaleme aldınız ama şöyle bir özet mülahaza buyurun. Sizden istirham edelim.
Estağfurullah.
Hocam Yeni Filozofların Tutarsızlıkları, kıymetli dostlar hocamızın kitabı Beyan Yayınlarından çıktı. Yeni Filozofların Tutarsızlıkları İmam Gazali'nin tahafütüne atıfla evet. herhalde bu başlık kondu
İki
hocam.
İki anlamda.
Evet.
Bir tanesi İmam-ı Gazali'ye bir evet. şey var, nazire var. Çünkü İmam-ı Gazali Allah rahmet etsin. İslam düşüncesinde filozofların bir takım sapmaları var. Bu sapmalara ilişkin
evet.
Ciddi anlamda ilk defa sistematik eleştiriler yapan şahsiyettir. Ondan sonra da 15. yüzyılda İstanbul'da Ali Tusi, Hocazade gibi şahsiyetlerim var. Ben de onlar tabii İslam toplumunda yaşayan filozoflara ilişkin tutarsızlıklar üzerinde duruyorlar.
Evet.
Ben de günümüzde modern dönemdeki yani yeni derken yeni filozoflar
evet.
yani bugünün filozofları.
Evet.
Bu anlamda da kullanmak istedim. Modern dönemde işte Hegel, Feuerbach, Nietzsche, Michel Foucault, Heidegger, Harari gibi kişilerin tutarsızlıklarına yoğunlaştı.
Bunlar üzerinde. Şimdi doğru. hocam günümüzde de bir hakikat anlam bir kayması da var yani hakikatle evet. ilgili. Ona da çok atıf var
yoğun
kitapta.
Olarak onun üzerinde
hocam,
duruyorum.
Hocam şöyle evet. ben hani dostlarımıza
çünkü hakikatin
da,
sonunu ilan edenler var.
Evet.
Hakikat çoktur diyenler var. Hakikat yoktur diyenler
evet.
var. Bu felsefe ciler felsefi düşünce üzerinden yoğun olarak bunu gündeme
ve
getiriyorlar.
Ve bu kesin bir yöntem gibi de sunulmaya
sunuluyor.
Başlandı. Evet. Hocam kitap aslında güzel, muhtasar bir şekilde kaleme alınmış. Yani böyle bir çırpıda evet. okunacak bir kitap.
Teşekkür ederim.
Kıymetli dostlarımıza da tanıtma adına. Siz böyle bu ara başlıklara mesele adını evet. koymuşsunuz. Yani mesele bir. Felsefe hakikattir, mesele iki bilim hakikattir diye böyle gidiyor. Bu şekilde 20 tane meselemiz var.
O da çok enteresan
filozoflar
oldu,
ve arifler diye de bitiyor.
Evet.
Gerçekten
müsaade ederseniz
lütfen.
Bu bir şey diyeyim.
Buyurun.
Yani enteresan oldu bu da. Başlıklar 20 bölüm. Yayıncım Ali Kemal Temizer sağ olsun dedi ki ya Ergün Hoca dedi bu 20 bölüm falan tuhaf olmaz mı? Abi dedim o zaman ne diyelim? Mesele diyelim dedi. Bakalım dedi. 20 mesele.
Evet.
İnanın yani yıllar önce okumuşum. Kaç mesele hiç bilmiyorum. Sonra tekrar baktım İmam-ı Gazali'nin de 20 mesele. Enteresan bir tevafuk oldu yani.
Evet.
Dedim herhalde İmam Hazretleri benim bu işi yapmamdan memnun yani. Böyle bir mesaj gönderiyor herhalde diye düşündüm.
Ya, hocam gerçekten içerik açısından da yani İmam Gazali Hazretleri'ni de mezarında rahat ettirmişsinizdir. Hocam diyorsunuz ki siz evet biz felsefe, akıl, zihin bir takım soyut ilkeler kullanılarak
Evet.
Tabiri caizse biraz ahkam kesme aracı. Yani evet. insan hakkında, toplum hakkında, varlık hakkında ki işte çağdaş filozoflar bu manada işte Tanrı öldü diyecek kadar hani o yaratanı, Tanrı'yı sorgulama evet. ameliyesine bile giriştiler bu evet. manada. Burada siz hem felsefenin yöntemini kullanarak felsefeyi ve filozofları sorguluyorsunuz. Evet. Bunu da bir şekilde o kitabın da hani alt başlığı kalp tutulması evet. diyorsunuz ki yani bu bir nevi akla karşı kalbi savunmaktır diyorsunuz. Evet. Yani bir manada hakikatin kaynağını da hani kalbe evet. de yüklüyorsunuz.
Evet. Doğru.
Şeyde olmayan hani günümüz bu çağdaş filozoflarının çok kullanmadığı evet. Anlamlar bunlar. Evet. Hangi kaygıyla hocam kaleme aldınız? Yani kitabı bir de sizden dinleyelim. Evet. Birçok bölüm var. Belki her bölüm evet. için bir program çekmemiz evet. lazım bizim. Yani hangi günümüzde ki hangi toplumsal meseleler, hı-hı. hangi metodolojik yaklaşımlar, evet. yani felsefeyle ilgili, bilginin yeniden üretilmesiyle ilgili hangi meseleleri problem edindiniz de
evet.
Yeni filozofların tutarsızlıklarını ortaya evet. koymaya karar verdiniz hocam.
Evet. Yani asıl soru da bu. Önemli bir evet. soru. Zamanımız ne kadar bilmiyorum.
Yani
da.
Bir 15 dakikamız var hocam. İyi, haftaya iyi da süre. Konuşuruz yine.
Şimdi açıkçası ben kitap çalışmalarımı yaparken iki motivasyonla hareket ediyorum. Bir tanesi hakikaten araştırmayı, anlamayı, düşünmeyi, bilgi edinmeyi seviyorum. Bu biraz soyut bir şey. Ama ikincisi daha çok bunların bizim yaşadığımız meselelerle irtibatlı hale getirmeyi seviyorum. Yani bu okuma, kitap, bilgi, araştırma, sonuçta bugünkü meselelerimizi anlamak açısından, bugünkü meselelerimizi aydınlatmak açısından ne kadar bir işleve sahip, ne kadar bir rolü olabilir? O şekilde davranıyorum. Hatta çoğu kez pratikte yaşadığımız sorunları hissettiğim zaman bu sorunları anlamak ve bunlara belli açıklamalar getirmek için okumalara yönelirim.
Evet.
Bilim bilim içindir gibi bir şey benim için mevzu bahis değil. Benim için bilim hakikat için vardır, aydınlatmak için vardır, doğruyu anlamak için vardır. Karanlığı aydınlatma çabasında olmak için vardır.
Yani günümüz bu meselelerine da, parmak basması lazım. Zaten hocam evet. sizin sosyoloji disiplininde çalışmanız sosyoloji da belki evet. böyle bir doğru. gayeye matuftur.
Kesinlikle öyle. Yani bizim sosyoloji tercih etmemiz de İmam Hatip'te. Ben edebiyat okumak istiyordum. Sonra Fanon ve Ali Şeriat'ı okuyarak, günümüzün meselelerine bakarak, yani mesela önde çarşaflı annesi, arkada kız açık. Elazığ'da beni ilk çarpan şeylerden birisi buydu ta yani yıllar önce. Bunları anlamak, bunlarla ilgili bilgiler üretmek. Sosyolojiyi bu açıdan önemli bulduk. Hakikaten de sosyoloji tam bulduğum bir bilim oldu. Çünkü sosyoloji felsefe gibi değil, sosyoloji pratiği de, içinde yaşadığın toplumu da bunları anlamayı önde tutar. Geçmişi daha çok bugünü anlamak üzere geçmişe gider. Geçmişi sırf geçmiş olarak anlamak, bilimi sırf bilim olarak anlamanın bir karşılığı yok. Burada da böyle. Yani bugün son yıllarda özellikle ciddi bir nihilist düşünce var. Ciddi bir septik düşünce var.
Agnostisizm
var.
Evet hocam.
Deizm var. Bütün bunlar birbirine evet. bağlı bir kaotik durum var. İşte bu postmodern düşünce ve postmodern dönemle yakından ilişkili. Şimdi biz bu alanlarla ilgili zaten dersler veriyoruz. Fakat burada ders vermek değil de daha çok toplumumuz, insanlarımız, çevremiz, çocuklarımız, ailelerimiz bunlardan etkileniyor. Ha, o zaman biz bunlarla başa çıkmak için kendi birikimimizden, müktesebatımızdan yararlanarak bir tavır ortaya koymalıyız. Bir açıklama getirmeliyiz. Bunlar benim için çok etkili oldu. O nedenle hakikat ve Allah, hakikat ve Tanrı, bunlar etrafına daha çok tartışma döndü. Yani işte tarihselciler, hakikat tamamıyla tarih içinde üretilen bir şey. Dolayısıyla tarih içinde üretildiğinden dolayı da hakikat diye bir şey olmaz.
Dolayısıyla Tanrı da tarihsel
tarih
bir şey.
Tarih de tarihseldir.
Evet.
İnsanlar tarih içinde yaşarken O
bir
zamanın
tanrı tasavvuru oluşturdular.
Evet. Buna da tanrı dediler.
Evet.
Veya Feuerbach'ın iddia ettiği gibi Hegel'den etkilenerek insan kendi içinden, benliğinden, bilincinden mükemmel olan duyguları yansıttı ve buna tanrı adını verdi.
Ya da hocam Compton'un o meşhur üç hal kanunu. Yani
evet.
Teolojik dönem, metafizik dönem, şimdi de pozitivist dönem. Şimdi dolayısıyla pozitivist. Yani tanrıya yer kalmadı.
Kalmadı. Yani artık pozitivist dönemde
evet.
Artık bilim var.
Evet.
Bilim her şeyi belirliyor. Şimdi bunlar önemli felsefi argümanlar ve bizi etkiliyorlar. Bize taarruzda bulunuyorlar. Bizim düşünce dünyamızı ciddi anlamda taarruzda bulunuyorlar.
Evet.
Türkiye'ye de bu bazı aydınlar tartıştı. İşte İslam efendim ussal değil kutsaldır. Kutsallık ayrı, ussallık ayrı. Bu tartışmalar mesela beni motive etti. Ben o zaman hakikaten nedir bizim gençlerimize, insanlarımıza bu konuda netleştirici neler söyleyebiliriz? Madem bunlar felsefeden besleniyor ve filozoflar söylüyor, önce bunlarla bir hesaplaşmamız lazım. Nasıl hesaplaştıysa İmam-ı Gazali kendi dönemindekiyle, bugün İmam-ı Gazali yaşamıyor. Dolayısıyla İmam-ı Gazali, ey üstad kalk gel de şu Hegel'e cevap ver, şu Harari'ye cevap ver diyecek halimiz yok. Biz de ne kadar kendi müktesebatımız varsa, biz modern bilimler içinde yetiştik, onlara okuduk, onlara okuyoruz. O zaman bu vazife bize düşüyor, şu kadar ya da bu kadar. Yani bazıları mesela dedik ya Ergin Hoca siz sosyologsunuz, bu felsefe nerede çıktı? Felsefe bundan çıkıyor. Yani Müslüman bir aydın olma çabasında olan, bilgi konusunda kendisi mesuliyet içinde hisseden insanlar ben sosyoloğum bunun dışına çıkaramam diyemez. O okumalarını geniş tutmak zorunda.
Evet.
Burada da biz elimizden geldiğince bunu yapmaya
hocam en nihayetinde bu felsefi yöntem kullanılarak üretilen bilgi bu toplumu
evet.
dönüştürmeye aday ya da dönüştürüyor, evet. bozuyor, ifsad ediyor.
Kesinlikle. Yani
bu, sosyologların bundan beri kalmaları, azade kalmaları mümkün değil yani.
O nedenle bu işte hakikat bizim için çok temel bir şeydir. Allah mutlak hakikattir bizim için.
Evet.
Vahiy Allah'ın gönderdiği bilgi hakikatidir.
Hakikattir, aynı zamanda hakikatin de kaynağıdır.
Kaynağıdır.
Evet.
Resul bu hakikati getiren temiz şahsiyettir. Tamam mı? Biz bunlar efendim mezheplerimiz, usul mekteplerimiz, usuller, yöntemler ortaya koymuş. Bu hakikati nasıl anlayabileceğimiz konusunda bize fener vazifesini göstermişler. Dolayısıyla bütün bugünkü tartışmalarda yöntemsizlik var ciddi anlamda. Ondan sonra işte hakikati efendim çok yaygındır. İmam Hatip lise öğrencilerine bile efendim diyorsunuz ama kime göre bakın. Kime göre? Allah'a göre, Resul'e göre, Kur'an'a göre, vahye göre, Ebu Hanife'ye göre. Bunu bizim önce bu kafadaki yöntem problemini tartışmamız lazım. Yani tutarsızlık var. Çünkü yöntem yok burada.
Evet.
Yöntemsizlik var, anarşizm var, şüphecilik var ciddi bir biçimde. Şüphe etmek için şüphe etmek. Bu Müslümanların zihin dünyasını dağıtacak bir şey. Müslümanların zihin dünyasında tembellik var. Doğru. Yeterince çalışmama var. Doğru. Bazen yanlış çalışma var. Doğru. Biz bunları tartışırken, eleştirirken bunu yöntemsizlikle yaparsak daha da dağıtırız. Bunun yerine önce bu yöntemsizliği önerenleri, önce yanlış kaynakları gösterenleri, o kaynakların tutarsızlıklarını öne koyup yeniden bizim yönteme, usule ve kendi kaynaklarımıza dönmemiz gerekiyor.
Evet.
Bu açıdan filozofları otorite haline getiren bir şey var. Yani diyelim ki dinin hakikatlerini eleştiriyor, reddediyor. Bunun yerine filozofların görüşlerini hakikat olarak benimsemeye başlıyorlar. Yani felsefe aslında hakikat önerebilecek bir kudrete sahip değil. Yeryüzüyle kendini sınırlı tanıyan bir şey nasıl hakikatten bahsedebilir? Kendisi yeryüzünde sınırlı bir varlık olarak zihin düzeyinde hakikat üreteceğini söyleyen bir adam. Yani bir zaman içinde yaşıyor. Bir sınıfla kayıtlı. Bir cinsiyeti var.
Bir kültüre kayıtlı.
Bir kültür, bir dünya görüşü var.
Evet.
Şimdi Hegel yani 19. yüzyıl içinde doğmuş büyümüş bir insan. Bir Alman. Bir Avrupa medeniyeti içinde. Kültürü içinde yetişen bir insan. Hristiyanlık geleneğinin baskısı veya egemenliği içinde dini algılayan bir adam.
İlerlemeci tarih anlayışına
evet,
sahip.
Bunu yapan bir adam. Evet. Bütün bunlarla birlikte biz Hegel'i görmezsek, anlamazsak, onun söylediği şeyi evrensel bir hakikat olarak düşünüp ondan yola çıkıp kendi hakikatimizi onun
gölgesinde
bırakırsak bu ciddi bir sorun. Önce yani Hegel'in aslında hakikatten bahsetmesinin tutarsızlığını göstermeye çalıştım. Mesela Allah'tan bahsederken köle efendi ilişkisini örnek alıyor. Biz İslam düşüncesinde Allah'a öyle bakmayız yani. Bizim Allah'la ilişkimiz köle efendi ilişkisinin iz düşümü değildir. Allah bize irade vermiş.
Yani İster, ya da kulluğu biz köle iz düşümüne denk getirmeyiz hocam. Yani
tabii ki.
Biz hani kul kabul ederiz kendimizi Allah karşısında evet. Ama bunu kölelik olarak görmeyiz.
Görmeyiz.
Yani.
Kul oluruz ama aynı zamanda Allah da der
İrade
ki.
Bir sahibiyiz.
Bir takım konularda emir koymamış. Emir koymadığı yerlerde biz özgürlüğümüzü kullanırız istediğimiz gibi.
Evet.
Değil mi?
Evet.
Mesela işte etin helal olması Bismillah diyor. İşte şu diyor fakirlerimiz ortaya. Onun dışında geyik etini mi yiyorsun? Affedersin öküz etini mi yiyorsun? Deve etini mi yiyorsun? Bunlar senin özgürlüğünü. İstediğin eti yiyebilirsin. Özgürlüğümüzü yok eden bir şey değil. Köle dediğimiz zaman köle tamamıyla efendisine bağlı, hiçbir iradesi olmayan, hiçbir riski göze almayan bir varlık akla gelir. Orta Çağ Avrupa'sındaki tanrı anlayışı böyle üretilmiş ve Hegel'in tepkisi ve özgürlük anlayışı bu.
Hocam
Nietzsche'nin özgürlük anlayışı
aracılar da dini böyle yaşatmışlar.
Evet.
Yani kulluktan ziyade o aracıların, aktörlerin, kilisenin, papazların, rahiplerin kölesi haline getirilmiş o kullar aslında.
Bizim kulluğumuz da şu, yani biz bir teslim olduğumuz yer var. Allah'ın açıkladığı ayetler mesela emirlerde teslim oluruz.
Evet.
Ama bizi teslim olup olmama konusunda tamamıyla serbest bıraktığı alanlar var.
Evet.
Hangi renk elbise giyeceğimiz konusunda bizden teslimiyet istemiyor Allah.
Evet.
Değil mi?
Evet.
O nedenle İslam'ın böyle farklı bir şeyi var yani, bir dünya görüşü var.
Evet.
Hakikat ile ilgili ciddi tutarsızlığı var. Yani kimisi hakikati zihin üzerinden giderek üretmeye çalışıyor. Oysa o zihin bile felsefenin tutarsızlığı bu belki. Zihin bile hiçbir zaman Tanrı gibi toplumdan, çağdan, zamandan soyut, üstün bir şey değil. Zihin toplum içinde oluşan bir şey. Zihin efendim zaman, kendi çağında oluşan bir şey. Zihin kültür içinde oluşan bir şey. Dolayısıyla bu zihin nasıl hakikat üretebilir? Bu zihin ancak hakikati anlama cehdinde olabilir. Böyle bakmak gerekiyor. Bunun farkına varan postmodernistler de zaten hakikati yok zaten diyorlar, reddediyorlar.
Evet.
O da başka bir tutarsızlık.
Evet, evet.
Yani hakikat yoksa, herkes insan sayısınca hakikat varsa, biz yeryüzünde, toplumumuzda nasıl uzlaşarak beraber yaşayacağız?
Kaotik bir ortam oluşacak.
Kaotik bir şey, dikkat edin. Bugün de dünyada gittikçe kaotik bir ortam var. Herkes kendisine doğru, kendine göre arıyor. Yani dün otobüse bindim, bak çok basit bir şey. Ben genelde herhalde epeydir otobüse mi binmedim nedir ondan Marmara'yı kullanıyoruz.
Evet.
Yani hani en önde biletini atarsın, binersin, arkaya doğru gelirsin. Baktım çoğu ortada biniyor. Sürekli ben de orada kartları taşımakla uğraşıp durdum. Yani yapalım, bir dayanışma var, güzel. Ama öte yandan kural çiğneniyor. Kural mural yok. Park, arabayı park edecek adam geliş gidiş yolu var, ortasına park ediyor. Kural yok. Elbise giyiyor, göbeğini açıyor. Kural yok bana göre. Efendim dersin ortasına öğrenci geliyor.
Ya da çıkıyor.
Veya çıkıyor. Affedersiniz gelebilir miyim, geciktim. Yok. Bakın tam bir kaotik durumu. Sınırların delik deşik olma durumu. Bu işte en temelinde. İşte o ahlak dediğimiz ahlak evrensel hakikat üzerine kurulan bir şeydir. Ahlak ne kadar modern dönemde sekülerleşirse sekülerleşsin, en temeline baktığımız zaman John Locke'a da bakalım, Adam Smith'e de bakalım, dinden alırlar kaynaklarını.
Evet.
Vahiyden alırlar yani. Semavi dinlerden alırlar. Hakikat ahlakla temellendirirsek ahlak da en temelinde yine dinden gelir. Evrensel olan budur. bunları kaldırdığımız zaman bir ciddi bir tutarsızlığı sadece düşüncede değil, hayatta da tutarsızlıkları yaşarız.
Evet. Hocam, arzu ederseniz haftaya devam edelim çünkü süremiz bitti.
Tamam.
Haftaya biz hem Mesnevi'yi konuşacağız değil mi hocam?
İnşallah evet,
Mevlana'yı. Mevlana'yı konuşacağız, onun eserlerini konuşacağız. Hem de biz buna haftaya devam edelim isterseniz. Önemli. Nasıl? Hatta bir iki başlık ya da mesele, buradaki meseleyi özel olarak ele alabiliriz. Çok teşekkür ederim hocam.
Sağ olun, ben teşekkür ederim.
Ama yani kitabı niçin yayımladığınızı, oradaki muradınızın ne olduğunu anlamış olduk. Ama haftaya da bununla ilgili yine bir bölüm açarız inşallah. Kıymetli dostlarımız, bugünkü Düşünce Günlüğü programımızın sonuna geldik. Haftaya başka konularla inşallah tekrar karşınızda olmayı murad ediyoruz. Hoşça kalın.